Ayrım 9. Gülümseyen Adam Henning Mankell. Sayfa 104. Peters silahını indirdi. Wallander kalbinin hızlandığını hissetti. Tabancanın görünüşü bir anlığına da olsa uzun süredir aklından çıkarmaya çalıştığı anılarını canlandırmıştı. Derken tepesi attı. Burada neler oluyor diye söylendi. Güvenlik şirketinin alarmı çalmış, onlar da polisi aramışlar dedi Peters aşikar bir endişeyle. Biz de aceleyle geldik, senin burada olduğunu bilmiyordum. Tam o sırada Peters'in ekip arkadaşı Noren de elinde tabancayla çıka geldi. Soruşturma yürütüyorum dedi Wallander birden patlayan öfkesinin hızla azaldığını hissederek. Trafik kazasında hayatını kaybeden avukat Torstenson burada yaşıyordu.
Alarm çalarsa biz de geliriz dedi güvenlik şirketinden gelen adam sözünü sakınmadan.
Hemen alarmı kapatın dedi Wallander. Birkaç saat içinde yeniden açabilirsiniz ama önce buradaki işimizi bitirelim. Bu komiser Wallander diye açıklama yaptı Peters. Tanıyor olmalısın. Güvenlik görevlisi çok gençti. Başını salladı fakat Wallander onun kendisini tanımadığını düşündü. Artık burada yapacağım bir şey kalmadı. Lütfen giderken köpeği de götür dedi Wallander. Güvenlik görevlisi gitmeye isteksiz görünen Alman kurt köpeği de birlikte uzaklaştı. Wallander Peters ve Noren'in elini sıktı.
Görevine döndüğünü duydum dedi Noren. Seni tekrar gördüğüme sevindim.
Teşekkür ederim.
Sen hastalık iznine çıktığından beri hiçbir şey eskisi gibi değil dedi Peters.
Şimdi yine iş başındayım dedi Wallander konuşmayı soruşturmaya yönlendirmeyi umarak.
Aldığımız haberler inanılır gibi değildi dedi Noren. Bize emekli olacağın söylendi. Bu yüzden alarm çaldığında seni bu evde bulmayı beklemiyorduk.
Hayat sürprizlerle dolu dedi Wallander.
Neyse tekrar hoş geldin dedi Peters.
Wallander ilk defa bu arkadaşlığın içten olduğunu hissetti. Peters'in yapmacık bir yanı yoktu. Sözleri açık ve netti.
Benim için zor zamanlardı dedi Wallander fakat artık geride kaldı. En azından öyle umuyorum.
İki polis memuruyla arabalarına kadar yürüdü ve giderlerken el salladı. Sonra bahçede dolaşırken düşüncelerini toparlamaya çalıştı. Kişisel duygularıyla iki avukata ne olduğuna dair düşünceleri birbirine karışıyordu. Sonunda Bertha Duner'le tekrar konuşmaya karar verdi. Ona sorması gereken sorular vardı. Kapı zilini çalarak içeri girdiğinde neredeyse öğlen olmuştu. Bu defa gelişinde Bertha Duner'in bir bardak çay teklifini kabul etti.
Bu kadar kısa süre içinde yeniden rahatsız ettiğim için üzgünüm dedi Wallander.
Fakat baba ve oğul Torstensonların kafamdaki resmini tamamlamam gerekiyor. Kimdi onlar? Gustav Torstenson'la 30 yıldan fazla zamandır çalışıyordunuz.
19 yıldır da Stan'le çalışıyordum dedi Bertha Duner.
Epeyce uzun bir süre dedi Wallander. İnsanları zaman geçtikçe tanıyoruz. Babasıyla başlayalım. Bana nasıl birisi olduğunu anlatın.
Anlatamam dedi Bertha Duner.
Neden peki?
Onu tanımıyordum.
Cevabı Wallander'i şaşırttı ama kulağa inandırıcı geliyordu. Wallander sabrını zorlasa da daha ihtiyatlı olmaya karar verdi.
Sözlerinizin biraz garip olduğunu söylersem yanlış anlamayın dedi Wallander.
Demek istiyorum ki onunla birlikte uzun süredir çalışıyordunuz.
Onunla birlikte değil dedi Bertha Duner. Onun için çalışıyordum. İkisi çok farklı.
Wallander başıyla onayladı. Çok iyi tanımasanız da hakkında pek çok şey biliyor olmalısınız. Lütfen yardımcı olmaya çalışın. Eğer yapamazsanız korkarım oğlunun ölümünü çözemeyebiliriz.
Bana karşı dürüst davranmıyorsunuz komiser Wallander dedi Bertha Duner. Gustav o trafik kazasında öldüğünde gerçekte ne olduğunu bana söylemediniz.
Besbelli kadın Wallander'i şaşırtmaya devam edecekti. Wallander o anda açık konuşmaya karar verdi.
Henüz tam olarak bilmiyoruz dedi Wallander. Ancak bunun bir kazadan daha fazlası olduğunu düşünüyoruz. Belki bir şey kazaya sebep oldu ya da kazadan sonra bir şey oldu.
O yolda çok defa araba kullanmıştı dedi Bertha Duner. Oraları avucunun içi gibi bilirdi ve arabasını asla hızlı kullanmazdı.
Eğer doğru anladıysam kazadan önce bir müvekkiliyle görüşmüş dedi Wallander.
Farnholm'deki adamla, dedi Bertha Döner yalnızca.
Farnholm'deki adam mı?
Alfred Harderberg, Farnholm şatosundaki adam.
Wallander Farnholm şatosunun Linderöd tepesinin güneyindeki sapa bir yerde olduğunu biliyordu. Sık sık dönüş yerinden geçmişti ama oraya hiç gitmemişti. En önemli müvekkilimizdi diye devam etti Bertha Döner. Son yıllarda Gustav Torsten'un tek müvekkili haline gelmişti.
Wallander cebinde bulduğu bir kağıt parçasına adamın ismini yazdı. Adını hiç duymadım dedi Wallander. Çiftçi mi?
Şatonun sahibidir dedi Bertha Döner. Fakat kendisi iş adamıdır. Büyük işlerle uğraşır, uluslararası işlerle.
Belli ki onunla görüşmem gerekecek dedi Wallander. Gustav Torstensson'u yaşarken gören son kişi olmalı.
Derken kapıdaki posta kutusuna aniden bir paket mektup bırakıldı. Wallander Bertha Döner'in ürktüğünü fark etti. Korkan üç insan diye düşündü fakat korktukları ne?
Gustav Torstensson diye yeniden konuşmaya başladı Wallander. Tekrar başa dönersek nasıl birisiydi?
Tanıdığım en farklı kişiydi dedi Bertha Döner. Wallander sesinde üstü kapalı bir saldırganlık sezdi. Kimsenin kendisine yakınlaşmasına müsaade etmezdi. Aşırı kuralcıydı, rutinini asla bozmazdı. Halk arasında dakik olarak anılan kişiler vardır. Bu tanım Gustav Torstensson için tamamen geçerliydi. Biraz duygusuz ve silik bir kişilikti. Ne iyi ne kötü, sadece sıkıcı birisiydi.
Sten'e göre babası aynı zamanda neşeliymiş dedi Wallander.
Dalga geçiyor olmalısınız dedi Bertha Döner.
İkisi nasıl anlaşırlardı diye sordu Wallander.
Tereddüt etmeden doğrudan yanıtladı Bertha Döner.
Gustav Torstensson Sten'in şirketi yenilemeye çalışmasından rahatsızdı. Doğal olarak Sten de babasının ayak bağı olduğunu düşünüyordu. Ama birbirlerine gerçek hislerini belli etmezlerdi. İkisi de kavga etmekten kaçınırdı.
Sten ölmeden önce babasının birkaç aydır endişeli ve üzgün olduğundan bahsetmişti dedi Wallander. Siz de bu durumu fark etmiş miydiniz?
Bu defa cevap vermeden önce düşündü Bertha Döner.
Olabilir dedi. Madem ki söylediniz, hayatının son aylarında onda bazı değişiklikler vardı.
Sizin bir açıklamanız var mı bu konuda?
Yok.
Hiç sıra dışı bir şey olmuş muydu?
Hayır, olmadı.
Lütfen iyice düşünün, bu çok önemli olabilir.
Bertha Döner düşünürken bir bardak çay daha koydu. Wallander konuşmasını bekledi. Biraz sonra kadın bakışlarını ona çevirdi.
Söyleyemem dedi, çünkü açıklayamıyorum.
Wallander Bertha Döner'in doğruyu söylemediğini anladı. Fakat daha fazla baskı yapmamaya karar verdi. Her şey hala belirsiz ve şüpheliydi. Henüz vakit gelmemişti.
Wallander bardağı bir kenara koyup ayağa kalktı. Sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim dedi. Ama ne yazık ki yine gelmem gerekecek.
Tabii ki dedi Bertha Döner.
Söylemek istediğiniz bir şey olursa beni aramanız yeterli dedi Wallander çıkarken. En küçük detaylar bile önemli olabilir.
Bunu aklımda bulunduracağım dedi Bertha Döner kapıyı kapatırken.
Wallander kontağı çevirmeden arabada oturdu. Kendisini fazlasıyla huzursuz hissetti. İki avukatın ölümünün arkasında ne olduğunu tam olarak açıklayamadığı, ciddi ve rahatsız edici bir şeyler olduğunu seziyordu. Hala olayın yüzeyini kazımaya çalışıyorlardı.
Bir şeyler bizi yanlış yöne sevk ediyor diye düşündü. Finlandiya'dan gönderilen kartpostal belki de bir kandırmaca değildir. Belki de bizim gerçekten incelememiz gereken bir şeydir ama neden?
Arabayı çalıştırmak üzereyken karşı kaldırımda durduğunda izlendiğini fark etti. 20 yaşlarında Asya kökenli genç bir kızdı. Wallander'in kendisini fark ettiğini anlayınca hızla uzaklaştı.
Wallander dikiz aynasından kızın sağa dönerek Ham Caddesi'ne doğru arkasına bakmadan gittiğini gördü. Daha önce bu genç kızı hiç görmediğinden emindi. Ne var ki genç kız Wallander'i tanıyor olabilirdi. Bir polis olarak yıllar içinde pek çok defa çeşitli durumlarda mülteci ve sığınmacılarla karşı karşıya gelmişti. Arabasını emniyete sürdü. Rüzgar hala sert esiyor ve doğuda bulutlar toplanıyordu. Christian Stadtwagen'e dönmüşken aniden frene bastı. Arkasındaki kamyon bu ani duruşa korna çaldı. Çok yavaş tepki veriyorum diye düşündü. Ağaçlardan ormanı göremiyorum. Kural dışı bir dönüş yaptı. Ham caddesindeki postanenin önüne park etti ve arabadan inip süratle kuzeyden Stig caddesine giden ara sokağa girdi. Bertha Dunner'in pembe evini görebileceği bir yerde durdu. Hava gittikçe soğuyordu. Wallander pembe evden gözünü ayırmadan bir ileri bir geri yürümeye başladı. Bir saat kadar sonra pes etmeyi geçirdi aklından. Ama haklı olduğundan emindi. Evi izlemeye devam etti. Şu anda Okeson Wallander'i bekliyor olmalıydı fakat beyhude beklemiş olacaktı. 3:43 geçe pembe evin kapısı hızla açıldı. Wallander bir duvarın arkasına saklandı. Haklıydı. Asya kökenli o kızın Bertha Dunner'in evinden çıkmasını seyretti. Kız köşeyi dönüp gözden kayboldu. Yağmur tekrar yağmaya başlamıştı. 5. Bölüm. Soruşturma toplantısı saat 4'te başladı ve tam olarak 7 dakika sonra bitti. Toplantıya en son Kurt Wallander geldi ve sandalyesine çöktü. Nefes nefeseydi ve ter içinde kalmıştı. Masanın etrafındaki arkadaşları şaşkınlıkla Wallander'a bakıyorlardı ancak kimse bir yorum yapmadı. Björk'ün kimse de rapor edilecek önemli bir gelişme ya da görüşülecek bir konu olmadığını anlaması birkaç dakika sürdü. Soruşturmada eskiden beri söyledikleri gibi tünel kazma zamanı adını verdikleri bir noktaya gelmişlerdi. Görünenin altında saklı olan bir şeyleri bulmak için yüzeydeki katmanları geçmeye çalışıyorlardı. Bu ceza soruşturmalarındaki alışıldık bir aşamaydı ve tartışmaya gerek yoktu. Toplantının sonunda soru soran tek kişi Wallander oldu. Alfred Harderberg kim diye sordu elindeki kağıt parçasında yazan isme bakarak.
Herkesin tanıdığı birisi dedi Björk. İsveç'in şu anda en başarılı iş adamı. Burada Skåne'de yaşıyor. Özel jetiyle dünyayı dolaşmadığı zamanlarda.
Farnholm şatosunun sahibi dedi Svedberg. Dibinde kum yerine gerçek altın tozu bulunan bir akvaryum olduğu söyleniyor.
Gustav Torstensson'un müvekkiliymiş dedi Wallander. Aslında tek müvekkili ve en son görüştüğü kişi. Torstensson tarlada öldüğü gece onunla yaptığı toplantıdan dönüyormuş.
Balkanlarda savaştan harap olmuş bölgelerdeki ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası organize etmişti dedi Martinson. Gerçi bu sınırsız miktarda para sahibi birisi için çok da sıra dışı sayılmayabilir.
Alfred Harderberg saygı göstermemiz gereken birisi dedi Björk.
Wallander Björk'ün konuşulanlardan rahatsız olduğunu görebiliyordu. ''Saygı göstermemiz gerekmeyen birisi var mı?'' dedi Wallander yüksek sesle. ''Yine de kendisine ziyarette bulunmaya niyetliyim.''
''Gitmeden önce telefon et.'' dedi Björk ve ayağa kalktı.
Toplantı o anda bitti. Wallander kendisine bir kahve alıp odasına çekildi. Bertha Dunner'in Asya kökenli genç bir kız tarafından ziyaret edilmesinin ne anlama geldiğine dair düşünmek için zamana ihtiyacı vardı. Belki de bunun hiçbir anlamı yoktu. Ne var ki içgüdüleri tam tersini söylüyordu. Ayaklarını masaya uzatıp sandalyesinde geriye yaslandı ve dizlerinin arasına kahve fincanını koydu. Telefon çaldı. Wallander telefonu açmak için sıçradığında fincan elinden fırlayıp yere düştü ve pantolonunun paçasına kahve döküldü.
''Hay aksi!'' diye bağırdı Wallander kulağına tuttu Ayşe'ye doğru. ''Kabalığa gerek yok.'' dedi babası. ''Sadece neden beni aramadığını soracaktım.''
Wallander anında suçluluk hissetti. Sonra hisleri kızgınlığa dönüştü. Babasıyla ilişkilerinin daha az gergin olduğu bir günü görebilecek miydi?
''Elimdeki kahveyi üzerime döktüm.'' dedi Wallander. ''Bacağım yandı.''
Babası Wallander'in açıklamasını duymamış gibi görünüyordu.
''Neden oradasın? İzinde olman gerekirdi.''
Artık değil, yeniden çalışmaya başladım.
Ne zaman?
Dün.
Dün mü?
Wallander kısa kesmezse bu konuşmanın fazlasıyla uzayacağını anladı.
Sana haber vermem gerekirdi dedi ama hiç zamanım yok. Yarın akşam sana gelip neler olduğunu anlatırım.
Seni görmeyeli uzun zaman oldu dedi babası ve telefonu kapattı.
Wallander telefon elinde bir süre olduğu yerde kala kaldı. Babası seneye 75 yaşına girecekti ve Wallander de sürekli çeşitli duygular uyandırmayı başarıyordu. Kendisini bildi bileli babasıyla ilişkileri karmaşıktı. Özellikle ona polis olmaya karar verdiğini söylediği günden beri. Üzerinden 25 yıl geçmişti ama Wallander'in kararını eleştirme fırsatını hiç kaçırmazdı. Buna rağmen babasına zaman ayıramadığı için Wallander'in vicdanı rahat değildi. Geçen yıl kendisinden 30 yaş genç birisiyle evine haftada 3 kez yardıma gelen sosyal hizmet görevlisi bir kadınla evleneceğine dair o şaşırtıcı haberi aldığında artık arkadaşsız kalmayacağını tahmin etmişti. Şimdi elinde telefon ahizesiyle otururken babasıyla ilişkilerinde hiçbir şeyin değişmediğini fark etti. Ahizeyi yerine koyup yere düşen fincanı aldı ve not defterinden kopardı, bir kağıt parçasıyla pantolonunu temizledi. O anda savcı Okeson'u arayıp açıklama yapması gerektiğini hatırladı. Okeson'un sekreteri telefonu hemen bağladı. Wallander gelemeyeceğini söyledi. Okeson buna karşılık ertesi sabah buluşmayı önerdi. Wallander bir kahve daha almaya gitti. Koridorda bir elinde dosya taşıyan Höglund'a rastladı. ''Nasıl gidiyor?'' diye sordu Wallander. ''Yavaş'' dedi Höglund. ''İki avukatın ölümünde bir bit yeniği olduğuna dair düşünceleri aklımdan çıkaramıyorum.''
''Ben de aynen öyle hissediyorum.'' dedi Wallander. ''Seni böyle düşündüren ne?''
''Tam olarak bilmiyorum.''
''Bunu yarın tartışalım.'' dedi Wallander. ''Tecrübelerime göre kelimelerle ifade edemediğin ya da tam olarak anımsayamadığın şeyleri asla hafife almamak gerekir.''
Wallander odasına dönüp telefonun fişini çekti ve not defterini açtı. Sten Torstensson'un Skagen'deki kumsalda havanın buz gibi olduğu o gün sislerin içinden kendisine doğru yürüdüğü ana dönmeye çalıştı. Bu soruşturmanın benim için başlama anıydı diye düşündü. Sten daha ölmemişken başlamıştı bu soruşturma. İki avukat hakkında bildiği her şeyi gözden geçirdi. Sağını ve solunu dikkatle izleyerek geri çekilen bir asker gibiydi. Kendisinin ve arkadaşlarının şimdiye kadar topladıkları bilgileri tek tek incelemesi bir saatini aldı. ''Görebildiğim ve henüz göremediğim şeyler ne?'' Soruşturma notlarını gözden geçirirken defalarca bunu sorup durdu kendine. Fakat elindeki kalemi bir kenara fırlattığında elde edebildiği tek şey kafasındaki son derece dekoratif ve süslü soru işaretiydi. İki avukat öldü diye düşündü. Bir tanesi muhtemelen kaza süsü verilen garip bir olayda öldürüldü. Gustav Torstensson'u öldüren her kimse soğukkanlı ve kurnaz biri olmalı. Sandalye bacağı ise alışılmamış bir hataydı. Elimde kim ve neden soruları var ama başka sorular da olabilir. O anda yapabileceği hata yapması gereken bir şey aklına geldi. Bertha Duner'in telefonunu notlarından bulup aradı. ''Rahatsız ettiğim için kusura bakmayın.'' dedi. ''Ben Komiser Wallander. Size bir sorum olacak. Hemen cevap verebilirseniz minnettar olurum.''
''Yardımcı olabilirsem sevinirim.'' diye karşılık verdi Bertha Duner.
''Aslında iki sorum var.'' diye düşündü Wallander. ''Ama Asyalı kadın hakkında soracaklarımı başka bir zamana saklıyorum.''
''Gustav Torstensson'un öldüğü gece Farnholm şatosuna müvekkiliyle görüşmeye gittiğini kimler biliyordu?'' diye sordu Wallander.
Bertha Duner cevap vermeden önce biraz bekledi. Wallander bunun daha iyi hatırlamak için mi yoksa zaman kazanmak için mi olduğunu merak etti.
''Tabii ki ben biliyordum.'' dedi Bertha Duner. ''Belki Bayan Lundin'e de bahsetmiş olabilirim fakat başka bilen yoktu.''
''O halde Sten Torstensson'un da haberi yoktu.''
''Öyle olmalı çünkü randevu defterlerini ayrı tutarlardı.''
''Öyleyse bu konudan haberi olan büyük ihtimalle sadece sizsiniz.'' dedi Wallander.
''Evet.''
''Teşekkür ederim, rahatsız ettiğim için özür dilerim.'' dedi Wallander ve telefonu kapattı. Notlarına geri döndü. Gustav Torstensson bir müvekkiliyle görüşmeye gitmişti ve dönüş yolunda saldırıya uğrayıp kaza süsü verilmiş bir cinayetle öldürülmüştü. Bertha Duner'in söylediklerini gözden geçirdi. ''Gerçeği söylediğine eminim.'' diye düşündü. ''Ama beni ilgilendiren bu gerçeğin arkasında yatan şey.'' Söyledikleri Gustav Torstensson'un o akşamki randevusunu kendisi dışında bilen tek kişinin Farnholm şatosundaki adam olduğu anlamına geliyor.
Olayları değerlendirmeye devam etti. Soruşturmanın görünümü sürekli değişiyordu. İleri derecede güvenlik sistemi olan kasvetli bir ev, bodrumda saklanmış ikona koleksiyonu. Daha fazla ilerleyemeyeceğini hissettiğinde düşüncelerinin yönünü Stan Torstenson'a çevirdi. Olayın görünümü yine değişmiş ve daha girift hale gelmişti. Kumsaldaki rüzgara açık sığınağında Stan'in birden ortaya çıkışı, aynı anda çalan, hüzünlü ve sis sirenleri ve sanat müzesindeki tenha kafe, bunların hepsi Wallander'e inandırıcı olmayan bir operetin içeriği gibi görünüyordu. Ancak olay örgüsünde hayatın ciddiye alındığı anlar vardı. Stan babasının huzursuz ve üzgün olduğunu söylemişti ve Finlandiya'dan bilinmeyen birisi tarafından gönderilen ancak Stan tarafından düzenlenen kartpostal vardı. Belli ki bir tehdit söz konusuydu ve Stan'in yanlış bir iz bırakması gerekiyordu. Elbette izin yanlış olduğunu, doğru olmadığını varsayarsak. Hiçbir şey bizi bir sonraki aşamaya götürmüyor diye düşündü. Ama yine de bunlar kategorize edilebilecek durumlar. Oysa bazı gizemli olgular için ne yapılması gerektiğine karar vermek oldukça zor. Bertha Dooner'i ziyaret ettiğinin bilinmesini istemeyen Asya kökenli kadın gibi ve iyi bir yalancı olsa da Üstad polisinden bir komiseri kandıramayan ya da en azından şüpheye düşüren Bertha Dooner gibi. 9. ayrımın sonu. Sayfa 118.